seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Evet. Günaydın sizin.
Günaydın, günaydın. Nasılsınız?
Günaydın.
Ben birazcık kırık ve zor kafamı kaldırdığım bir gündeyim.
Öyle mi?
Böyle bir, evet. Ama şey, sonuçta her zaman enerjimiz var, değil mi? Her zaman çenemiz
elbette
durmuyor. Bugün birazcık
geçen
şeyden
bahsedeyim.
Evet.
Pardon, geçen haftadan kalma da bir haberimiz var, hatırlıyorsun.
Onu biraz sonra saklayayım. Nasıl bitirelim diye.
Evet.
Arzum birazcık öyle. Türkiye'nin yoksa moral verecek çok fazla şeyi yok. Yani bu hafta en sonunda işte bu mecliste hiçe sayılan oylamadan sonra da insanın daha da bir içi açılıyor tabii ki. Hakikaten.
Ama o 1 Nisan'dı zaten. 1 Nisan şakasıydı o oylama.
1 Nisan hiç bitmiyor ama. Yani 1 Nisan maalesef daha sonraki haftalarda, aylarda da devam edeceğe benziyor. Keşke 1 Nisan pudra şekeri olsaydı. Yani pudra şekeriyle olup bitip kalsaydı ama. Gerçi onun pudra şekerinin, mucidinin de tarafını dinledik. O da mağdur. O da yazık. Herkes mağdur zaten yani. Türkiye'nin bu en büyük özelliklerinden bir tanesi.
Evet, mağdurlar dışında herkes mağdur.
Evet, mağdurlar dışında dediğiniz gibi herkes mağdur. Biraz da şeyden de bahsetmek istiyorum ilk başta. Bu Montreux Anlaşması tartışmasından. Çünkü bence çok önemli bir tartışma o. Öncelikle bir kadın olarak ben bu İstanbul Anlaşması konusuyla ilgili olarak tabii ki hepimizin reaksiyonu gibi bunun kadınlara yönelik bir şey olduğuyla ilgili idi. Tamamen yani işte kadınlara olan verilmeyen değerden ötürü kadınların işte polemik konusu yapılıp onların hakları üzerinden bir takım işte tartışmaların yürüdüğüne dair ilk yaklaşım buydu. Tabii ama nereye koysanız çok da mantıklı bir şey değildi bir yandan İstanbul Anlaşması'ndan çekilmek. Bir şeyi yoktu yani tamam işte AK Parti'nin kendi işte içindeki daha muhafazakar kesimlere, İslamcı kesimlere pozitif bir işte şey gibi inci boncuk dağıtır gibi bir durum dendi. İşte muhafazakarlığın işte bir göstergesi olsun ve o bakımdan taban toparlansın yorumları yapıldı ki ben de bu yorumları yapanlardandım. Ama herhalde iş orada kalmıyormuş. Belki de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme bir test sürüşüymüş. Bunu düşündüren de tabii ki arkasından bugünlerde çok da fazla karşımıza çıkan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları oldu. Habertürk TV'de bir takım açıklamalar yapmıştı hatırlarsanız. Muharrem Sarıkaya ve Serap Belet'in sorularını yanıtlıyor bir röportajda ve o programda şey dedi çok açık biçimde Cumhurbaşkanı isterse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de Montreux Sözleşmesi'nden de çekilebilir. Buna yetkisi var dedi. Şimdi bu aslında hukuki bir tartışma gibi gözüküyor tabii ama aslında Montreux konusu meğerse şöyle bir bakıcı bizim zaten gündemimize girmiş. Öncelikle Cumhurbaşkanı tarafından üstelik de sokulmuş gündemimize. Aralık 2020'de bir kere tam aralığın sonuna doğru. Her şeyden önce Montreux Anlaşması Türkiye'ye ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir? Bunu hiç düşündünüz mü? Bunların hepsini anlatacağız diye bir açıklama yapmış Erdoğan. Bunları mesela ben daha o kadar o zaman üzerinde o kadar durmamıştım. Ve ondan sonra da gene 5 Ocak'ta CNN Türk'ün yayınında Montreux'u kafayı hiç takmayın. Montreux sadece boğazı bağlar diye Kanal İstanbul meselesine giriyor. Ve yani bu orada işte yani Kanal İstanbul olunca nasıl bir boğaz trafiği olacağı sorusuna cevap veriyor. Ona da o zaman çözüm buluruz. gerekirse savaş gemileri de geçebilir diyor. Ya bütün bunlar aslında tabii ki zaten Montreux konusunun gündemde olduğunu ve Mustafa Şentop'un da laf olabilir gele Montreux'u telaffuz etmediğini gösteriyor. Gerçi kendisi 5 gün sonra bunu geri aldı. Ve ben o zaman işte öyle demek istemedim falan gibi bir açıklamada bulundu. 1 Nisan'dan önceydi maalesef, 29 Mart'taydı. Şey dedi tam olarak, hukuk tekniği bakımından konuştum. Lozan gibi, Montreux gibi anlaşmalardan da çıkmanın söz konusu olmayacağını açık biçimde söyledim. Tam tersi pek öyle gözükmüyor ilk açıklaması da, ama bunun imkansızlığı ya,
pardon, ben bu noktada bir ufak ilavede bulunayım izninle. Bir tanesi, benim önerim daha ileri gidilmesidir zaten. Sadece Montreux'le kalınmaması ve yani Lozan'dan olduğu gibi Birleşmiş Milletler Antlaşması'ndan da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de ve Anayasa'dan da çıkılması. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan da çıkılmasını öneriyorum.
Dolayısıyla ondan çıkmaya gerek yok. Uluslararası her şeyden çıkalım, böylece yenisini yaparız. Montreux yerine Muş Anlaşması olur. Ne olacak?
Evet. Değil mi?
Öyle gider
şey yani. De tabii yani 126 Türkiye'yi çeşitli dünya merkezlerinde de temsil etmiş 126 emekli diplomatın açıklaması da ilginçti tabii. Kanal evet. İstanbul'la ilgili yani Montreux Anlaşması'yla aralarında işte Sönmez Köksal'ın hali hazırda Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesi üyesi Erdoğan İşcan'ın ve eski Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarından yazar Rıza Türmen'in de yer aldığı, Rıza Türmen'in yeni de bir kitabı yayımlandı. O 126 Büyükelçinin ortak imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkenin askerden arındırılmış, uluslararası yönetime ve denetime bırakılmış son parçası üzerinde mutlak egemenliğini tescil eden belgedir. Bundan çıkılması, evet, yani Boğazlar üzerinde yüzyıllar süren ve Osmanlı Devleti'nin ortadan kalkmasına varan tarihi sürecin tekrarlanmasını önleyecek dayanağımız, kozumuzdur demiş ve tabi Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin de den farklı da olarak iki boğazı da içeriyor, yani Çanakkale Boğazı'nı da içeriyor tabi.
Evet. Tabii bu aslında Montreux gerçekten de karlı bir anlaşma Türkiye için. Karlı derken ya Boğazların aslında tam kontrolünü Türkiye'ye veriyor. Dolayısıyla öyle bir yetki kısıtlaması vesaire mümkün olduğunca olduğu söylenecek bir anlaşmada değil yani. Dolayısıyla burada tabii ki belli ki bir açık yaklaşım farkı var. Yaklaşım farkı deyince işte kiminle yaklaşım farkı, işte güvenlik bürokrasisi olarak adlandırabileceğimiz daha işte eski böyle diplomat olabilir, asker olabilir. Yani bunun içine Rıza Türmen'i de koymak istemem ama Rıza Türmen orada belki güçlendiren bir isim olarak var ama eski diplomatlardan olsun, işte şeylerden olsun, askerlerden olsun, belli ki bu duruma hiç hoş bakmayan, bu durumun tartışmaya açılmasından hoşlanmayan çevreler var. Eski devlet erkanı diyebileceğimiz. Şimdi bunların bazıları, gene Rıza Tümen'in içine koymam veya bu bildiride isim bulanları bilemem tabii ki, onu demek istemem ama son zamanlarda tabii ki aslında AK Parti'nin bir takım politikalarıyla ortaklaşan veya en azından o politikaları kendine uygun bulan da, dış politika olarak söylüyorum, bir kesimde vardı herhalde, bir anlaşma oluyordu aslında. Yani Mavi Vatan mesela konusu aslında evet, yıllardır gündemde fakat bir türlü gerçekleştirilememiş bir politikaydı. Şimdi AK Parti döneminde uygulama imkanı bulunmuştu mesela. Dolayısıyla bir takım öyle kesişim kümesi yaratan politikalar ve işte AK Parti'nin iyi gelen politikaları diyelim ki bu kesime var. O güvenlik bürokrasisi olarak benim adlandırabileceğim kesime. Ama Montreux konusu tartışmaya açılınca tabii ki bu önemli bir ayrım. Yani hakikaten orada demek ki yollar ayrılıyor ve bu tartışma gerçekten tepki yaratıyor ki Mustafa Şentopo da geri adım attırılıyor. Ama biliyoruz ki işte İstanbul Sözleşmesi konusunda da kadınların tepkisi, hatta AK Parti'nin içindeki kadınların tepkisi geri adım attırmıştı. Ondan sonra da ama bir gecede birden olduğunu gördük. Yani benim hissiyatım açıkçası bu konunun üzerinde uzun uzun durmamın sebebi Kanal İstanbul'un bir kere bir proje olarak son derece gerçekliğe bürünmeye artık başlıyor olması. Çünkü bu konuda en son işte yeni açıklamalar, çeşitli AK Parti tarafından gelen açıklamalara da baktığımızda Kanal İstanbul'un artık yani hem vazgeçilmez bir proje olarak adlandırıldığını hem de artık neredeyse başlamış kabul edildiğini görüyoruz. Montreux konusuyla ilgili tartışma da aslında tamamen Kanal İstanbul'un inşasıyla zaten olacak bir şeyle yani o düşünceye göre Montreux'un kadükleşeceği gibi. Ve Kanal İstanbul biraz da şunu fark ediyorum artık sadece işte bir üstünde bu kadar konuştuğumuz bir proje olmasına rağmen sadece işte bir rant, emlak vesaire gibi değil aynı zamanda mesela Süveyş Kanalı'nın Mısır için olduğu gibi bir önemde görülüyor. Şimdi Süveyş Kanalı'nı tabii ki son zamanlarda bu Evergreen'in bloke etmesiyle bayağı bir konuştuk dünya çapında vesaire. O zaman işte yani Mısır'ın tahayyülünde mesela işte tamam bir yandan kazanç kapısı ama bir yere kadar kazanç kapısı. %2'lik işte şeyini gayri safi milli hasılasının bir getirisi var. Ama bunun ötesinde hep Mısır'ın tarihinde Süveyş Kanalı müthiş bir aslında prestij kaynağı. Müthiş bir büyük çılgın proje olarak da görülmüş. Bana kalırsa Kanal İstanbul'da böyle görülüyor ve böyle bir önem atfediliyor bu projeye. Onun için de pek kaçarı olan bir proje değil. Eğer ki gerçekten önüne bir muhalefet çıkmazsa, önüne işte başka engeller çıkmazsa. Dolayısıyla Montreux'u da bence daha tartışıyor olabiliriz. Hatta Montreux sadece bir başlangıcı da olabilir. Evet, Lozan konusu da vardı bu arada bildiğiniz gibi. Lozan konusu hatta birkaç defa değişik şekillerde gündeme geldi. 2017'de de gündeme gelmişti Yunanistan ziyaretinde. Ben de oradayken. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatta Alexis Tsipras'la da soğukluk yaşanmasına neden olmuştu. Ve Pavlopoulos'la tabii ki Prokopis Pavlopoulos'la Yunanistan Cumhurbaşkanı'yla. Erdoğan orada da Lozan'ın güncellenebileceğinden bahsetmişti. Ve bu da Yunanistan'da okunduğu biçimiyle bir işgal 12 adalarla ilgili bir büyük bir işte şey aslında hak iddiası olarak algılanmıştı. Tabii bu arada Türkiye'de de Lozan Anlaşması'nın 2023'te sona ereceği tarihinin, son kullanma tarihinin 2023 olduğu ve ondan sonra bor mineralleri başta olmak üzere Türkiye'nin o milli serveti ve zenginliğinin çıkarılmasına engel olan maddeleri olduğu ve bunların da ortadan kalkmasıyla Türkiye'nin büyük bir zenginliğe kavuşacağı falan gibi de komplo teorileri var. Bunları da hatırlatalım.
Evet, hiç bitmez tabii ama yani şurada işte bu Kanal İstanbul projesinde ekolojik korkunç uğrayabileceği korkunç yıkım yani uğrayacağı kesin olan pek çok bu konuda çalışmış olan jeologların ve uzmanların söylediği de hiçbir tartışılacak bir taraf olmadığı düşüncesindeyim biraz inceleme fırsatı bulmuş biri olarak. Fakat onun daha ötesinde başka bir şey var. Bu Kanal İstanbul'un açılması hiçbir şekilde Süveyş ya da Panama kanalları gibi hatta Korent kanalı gibi bir şey olmasına imkan vermeyecek kadar küçük ve zorlu bir proje gözüküyor. Bunun dışı karşısında İstanbul'u ve Marmara Denizi'ni de kaybetmek gibi de bir coğrafi olarak da yani jeofizik olarak da mümkün.
Elbette çok haklısınız tabii ama işte yani tahayyüllerle gerçekler arasındaki bir farklar. algılayış farkları var. Baktığımızda tabii ki Erdoğan'ın stili bu. Yani o anlamda o kendine göre bir vizyon ya da işte kendi hedefini çiziyor ve ondan sonra da diğer tarafları çok da dinlediği söylenemez. Dolayısıyla Kanal İstanbul'la ilgili olan durumda da önemli olan benim, yani önemli olan diye vurgu yapmaya çalıştım. Son günlerde giderek artık bu konuda adımların sıklaştığını görüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun da açıklaması vardı. Yani artık projenin tamamen zaten hani tartışılması, yapılacak mı yapılmayacak mı gibi bir şey yokmuş gibi. Çok yakında inşası da resmen başlıyor diyerek de bir ifade kullanmıştı. Ve aynı zamanda işte Türkiye'nin ve aynı zamanda işte bu biraz önce Süveyş kanalı tarzı, ona tam doğrudan atıfta bulunmuyor ama Türkiye'nin lojistik ve altyapı gücünü güçlendiren bir uluslararası su yolu olacaktır demişti. Ve küresel deniz ticaretinde de büyük rol oynayacak ifadelerini kullanmıştı. Tabii bunlar işte zaten yavaş yavaş artık yani bu projenin dediğim gibi ete kemiğe büründürülmeye çalışıldığını, önümüzdeki dönemde çok daha fazla bu konuyu konuşacağımızı bana düşündürüyor. Tabii bu arada genel olarak Kanal İstanbul'a karşı olanlar çeşitli araştırmalara göre hep daha fazlaydı son zamanlarda. Fakat burada şöyle bir şeye de dikkat çekmek lazım. Altını açtığınızda insanlarda işte destekleyenler veya işte karşı olanlar arasında da ekonomik bir çıkar eğer ki konusunda ikna olurlarsa destekleyebilecekler gibi bir durum söz konusuydu. Yani bu işin ekonomik tarafının kime yarayacağını, yani yapılırsa mı daha yararlı olacağı yoksa yapılmazsa mı daha yararlı olacağı sanırım en önemli argüman bu arada. Hangi taraf bu argümanı daha iyi verirse kamuoyun bakımından da daha ciddi destek alır gibi gözüküyor. Ama tabii bu arada biliyoruz ki kamuoyu ne düşünüyor, çok önemi var mı bu ara? Pek bilmiyorum. Baktığımızda işte İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de bilmeyenler tabii çoğunlukta oluyor genelde ama herhangi bir şekilde bu sözleşme ile ilgili bir soru sorduğunuzu aslında bilenler, farkında olanlar sözleşmenin çoğunluk olarak çekilmeyi desteklemiyorlar. Bir kere uluslararası anlaşmalara genelde bir güven var. Bundan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'nin kötü uluslararası anlaşmalara imza atmış olduğu ile ilgili bir kanaat yok zaten genelde kamuoyunda baktığımızda. Ama onun ötesinde de mesela kadın hakları ile ilgili bir konuda insanların çok hassas olduğunu görüyoruz. Ama işte bu mesela politikaya yansımadı. Dolayısıyla işte ben İstanbul Sözleşmesi'nin de bir tür belki test sürüşü olduğu, asıl meselenin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek değil, böyle bir sözleşmeden çekilmenin provası nasıl bir şey olduğu ile ilgili bir belki de sınama, deneme örneği, evet, olduğunu düşünüyorum. Ve yapıldı da işte. Gözlerimizin
belki önünde. Bir de şey ilave edilebilir bu kamuoyu yoklamaları ve işte kanalın ekonomik rantı açısından önemli bir konu da şu: ülkeler bu yapılsa bile bu yeni Kanal İstanbul onu kullanmak zorunda değiller. Çünkü Montreux'a göre istedikleri gibi barış zamanında istedikleri gibi geçebilecekler gemilerinin Boğaz'dan Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçirebilecek durumda. Şimdi Montreux'u kaldırırsan o zaman yeni kanaldan geçmeye zorlamak gibi bir durum olabilir ama bunun muazzam komplikasyonları olacağı konusunda da herhangi bir tereddüdümüz yok herhalde. Daha fazla uzatmak istemiyorum aslında.
Evet, yani moralimiz bozuluyor dedik hakikaten de. Çünkü işte belki İstanbul Sözleşmesi'nin sadece kadın hakları ötesinde kadınların savunmasından öte de başkalarının, herkesin sahiplenmesi gereğinde lüzumunu getiren durumlardan bir tanesi de buydu. Bir kere yapılınca sonra aslında örnekte oluşturmuş oluyor. Şimdi diğer konumuza yavaş yavaş geçeyim birazcık.
Evet, bir iki dakikamız kalmışken.
Ümitli haberimizde, güzel haberimizde. Geçtiğimiz haftalarda bir doktorun haberi çıktı. Ve çok da hoşuma gitti bu haber benim. Çünkü Macaristan'dan bir doktor. 97 yaşında İstvan Kormedi ve hala çok aktif biçimde doktorluk yapıyor. Bir kere fotoğraflarını görünce zaten çok dinç ve genç gözüküyor yaşına göre. Bir kere 97 yaşında demezsiniz. Ama öyle bu arada tabii ki.
Evet,
net bir şekilde İkinci Dünya Savaşı'nı geçirebilmiş. Kendisi bir Yahudi. Ve saklanarak bu dönemi geçirmiş. Ve hatta bir bu arada sokakta gördüğü yaralı Nazi askerinin de hayatını kurtarmış. Bir doktor olarak işte kimliği, işte düşman tarafında olup olmadığı veya hatta benim kim olduğumun farkında olsa beni orada şak diye öldüreceği dahi aklımda orada düşünmüyorsunuz o an. Doktor olarak sadece yaralı bir insan görüp onu kurtarmaya çalışıyorsunuz diyordu. Ve bu kadar zor bir hayat ve Macaristan'ın tabii ki badireleri de bir değil ki, yani İkinci Dünya Savaşı evet. Sadece bir tanesi. Bunları bu yüzyılda yaşadıktan sonra hala bu kadar büyük bir meslek aşkıyla, sevgisiyle hastaları tedavi ediyor olması açıkçası beni etkiledi.
Evet, yani çok hoş da bir detay var. Bir hastaları arasında bir de büyük anne varmış 70'lerinde. O da kendi torununu da arabada, bebek arabasında gezdiriyormuş ama tedavi oluyormuş doktor Kormedi.
Hem o hem İstvan Kormedi'nin resmen eline doğmuş neredeyse. Yani zaten evet. Bir aile doktoru olarak aslında onun çocukluğunu da çocukken de şimdinin büyük annesine bakıyormuş ama büyük annenin de şimdi torununa bakıyor. Böyle gerçekten evet. Nesillerden nesile aktarılan bir doktor kendisi.
Evet,
bu tabii yani bu böyle bir tarihe hem tanık olmuş olmak hem de bu dönemlerde, şimdi pandemi döneminde şimdi hala mesela 300 hastası varmış. Birçoğunu göremiyor ve yani bir doktorun da görmeden tedavi yapmasına pek de sıcak bakmıyor. Ama uzaktan işte telefon ve işte bağlantılar yoluyla da hala işte onlara ulaşıyor. Bu tabii çok önemli bir şey. Ve Macaristan'ın tabii kendine özel durumu, Türkiye'de de artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan bir durum bu. Daha önceki programlarımızda, daha önceki yıllarda bahsetmiştik, bir hatırlatalım. Ciddi bir beyin göçü var. Sadece Macaristan'da değil, Doğu Avrupa'da yetişmiş doktorlar Batı Avrupa'ya göçüyorlar. Onlar için Türkiye'deki doktorlardan bile tabii daha kolay bir şey ve neredeyse otomatik bu. Benim de yıllar içinde göçen doktor arkadaşlarım oldu. Hatta onların o süreçlerine tanık oldum. Dil kurslarına başlıyorlar önce. Her şey çok organize. Bir takım ülkelerin, mesela kuzey ülkelerinin, Batı Avrupa ülkelerinin özel kursları var. Dil ve özel o taraf, oraya uyum için onları geçiyorlar ve adeta böyle nasıl söyleyeyim, yani şimdi tam lafını da bulamadım, böyle yani tüm eğitimleri normalde Macaristan'da gerçekleştikten sonra paket program şeklinde oraya kendilerini transfer edilmiş bulabiliyorlar. Yani buna mecbur kalıyorlar çünkü maalesef Macaristan'da doktor maaşları hakikaten düşük. Gerçekten 200-300 mesela şeye, euroya neredeyse denk gelecek maaşlar söz konusu oluyor. Dolayısıyla tabii ki de çok da üstelik de çok da ciddi iş yükü oluyor üstlerinde. Mesela bakın işte İstvan Kormedi'nin bile 300 kişilik bir listesi var bugünlerde demiştik. Düşünün, yani böyle ciddi bir hasta yükü oluyor doktorların üzerinde. Ve tabii ki büyük tecrübe açıkları da son zamanlarda ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü tecrübeli olanlar göç edince yurt dışına, kalanlar ve onlar asıl işte başarılı doktorlar vesaire gibi böyle sağlık sistemiyle ilgili ciddi krizler yaşanıyor. Evet, ve her şey tabii harcanacak para var fakat sağlık sistemine yok.
Evet, sürenin de sonuna geliyoruz ama bir cümle evet. Söyleyeyim. İstvan Kormedi ya da nasıl okunuyor tam bilmedim.
Evet, tam öyle.
Türkiye'de olsaydı mesela çekilmek isteseydi çekilemeyecekti. Çünkü istifa yasak Türkiye'de.
Bu arada o yaşa kadar büyük ihtimalle zaten çalıştırılmazdı. Veya zaten bakın diyorum Macaristan'ın bu kadar zor bir tarihi var. Ve o zor tarihe rağmen işte bir şekilde ayakta kalmış. Ama Türkiye'de insanlar ayakta çok zor kalıyorlar. Aslında evet. Büyük tarihi olaylardan çok Türkiye'nin kendi yıpratıcılığı ve radyal aktif ortamı dolayısıyla herhalde o yaşta o mesleği yapma heyecanı olmazdı. Çoktan göç etme olabilirdi vesaire vesaire. Listeyi uzatabiliriz.
Peki. Bitiriyoruz. Ama bu vesileyle öğrendik bunu. Bu olayı sayende çok teşekkür ederiz. Çok
ben teşekkür yani. Ederim. Arka plandaki bu arada ağlayan bebek köpek seslerinde de kucağımda huzursuz gelen bir bebek köpek var. Yere koyduğunuzda kavga ediyorlar birbirleriyle diğer büyük olanıyla. Dolayısıyla küçüğü de benden ilgi bekliyor artık. Size o yüzden bugün de veda ediyorum.
Bugün bende de var bir tane aslında. Minik bir tane öyle radyoya mi sığınan bir yavruyu şimdilik ona yeni bir sahip bulunana kadar ben bakıyorum.
Oo, kendisine çok öpücükler yolluyorum buradan. Hepsini ayrı seviyorum.
Aranızda baş başa bunu konuşmaya davet ediyor ve programa son veriyorum. Allah'a ısmarladık.
Tamam oldu. Görüşmek üzere.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.